Ayrım 8.
Sırnaşık bir bezginlik pijamamın paçalarından asılmış yakamı bırakmıyordu hala. Bıyığını balta kesmemiş sabrım onu başından salmak için uğraşıp durdu bir süre. Ama nafile, işime ilk kez o gün geç kaldım. Acil servis gibiydi yüreğim. Nedendir bilmem, bugün canım hiç hastalarla ilgilenmek istemiyordu. Ancak görev görevdi. Aradan günler, haftalar, aylar geçti. İhtiyarların ışığının yanmasını ümitsizce bekleyip durdum geçen zaman içinde. Fakat o geceden sonra karşı evin ışıkları bir daha hiç yanmadı. İçim el vermediğinden o yana bakmaz oldum artık. Çünkü ölü toprağı serpilmiş gibi canlılığını yitirmişti ev, ıpısızdı. Kör karanlıktı dört bir yanı. Ev mahzundu. Benim yüreğimde ise ince bir hüzün vardı. Hastane ile ev arasında birbirine benzeyen heyecansız günler geçip gidiyordu. Dışarıda sultandım, evimde ise yalnızlığın tutkulu kölesi. Yine böyle monoton bir günün sonuydu, bir akşamüstü. Hava aniden bozuldu. Gökyüzü birdenbire karardı. Doktor Andaç ile eve gelirken yağmur çiseliyordu. İşine girer girmez ben mutfağa geçtim, Andaç ise salona. Onun ağırbaşlı yapısına hiç uymayan şıngır mıngır bir sesle "Çabuk buraya gel!" diye bağırdı. Bunun üzerine salona koştum ki ne göreyim. Aylardır karanlığa gömülmüş, suskun karşı daire, nazlı bir aydınlıkta yıkanmıyor mu? Gelmişler, benimkiler gelmiş dedim. Andaç'ın boynuna sarıldım. Çalmadan oynuyordum, içim içime sığmıyordu. Hepten küçülüp Andaç'ın kollarına sığındım. O bu beklenmedik davranışım karşısında nasıl da afallamıştı. Konuşamıyor, bön bön bakıyordu yüzüme. Bense onun bu tavrı karşısında kıkırdıyordum. Güzel yüzünde onun ciddi kişiliğiyle uyuşmayan, delişmen bir gülümseme vardı. Esmer yüzüne pek yakışan dalgalı kır saçları bile yadırgamıştı bu halimi. Yere göğe sığdıramadığım, abartılı coşkuma bir anlam veremediğinden tuhaf tuhaf bakıyordu pembe güller açmış duru beyaz yüzüme. Yine de nedendir bilmem, benim gibi onun da iri kara gözleri dolu doluydu. Hala onun kollarındaydım, çok mutluydum. İçimizde iskele alabanda olmuş bir sevinçle evden dışarı taşan aydınlığı ürkütmekten çekinerek bakıyorduk. Devinimsiz, doyumsuz bir manzara seyreder gibiydik. Kımıldayınca bu büyünün bozulmasından korkuyor ve kıpırdayamıyorduk. Neden sonra iç ezikliğim bu yere göğe sığmaz duygumun kulağını çekince sorumluluğum eteklerimden çekiştirmeye başlayıp beni mutfağa doğru sürükledi. Onun şirretliğine karşın yine de zevkten dört köşeydim. Andaç'ın kollarından sıyrıldığımda neşeli bir türkü tutturdum mutfağa giderken. Birkaç dakika sonra yanıma gelen Andaç inatçı bir ısrarla "Bana söz ver," dedi. "En kısa zamanda onların ziyaretine gideceksin, değil mi?" "Söz," dedim, "gideceğim." Önümüz bayramdı. Benim için bulunmaz bir fırsattı bu. Çocuksu yüzümdeki kararlı gülümsemeyi fark eden Andaç'ın içi rahatlamış olmalıydı ki burnumun dibine sokulup sarılıp öptü beni. Bayram günlerini hiç sevmiyordum. Garipliğimi daha mı çok duyumsuyordum böyle günlerde bilmem ki. Ama bu bayram başkalarına belli etmesem de aslında sabırsız biriydim ben. Bu kadar evecik olduğuma bakılırsa 7 aylık doğmuş olmalıydım. Beklemek bir azaptı benim için. Ne beklemekten hoşlanıyordum ne de bekletilmekten. Andaş da bu yüzden mi nedendir hiç mi hiç anlaşamıyorduk. Ben ne kadar aceleciysem o da o kadar karınca ezmezdi. Bayramın gelmesini dört gözle bekliyordum tıpkı çocukluğumdaki gibi. Sonunda beklediğim gün gelip çattı. Bugün bayram. İncelmiş zevkimin burnu bugün hepten mi büyümüştü ne? Giydiklerimi beğendiremiyordum ona. Onu giyiyorum beğenmez, bunu giyiyorum olmaz deyip çıkarttır. Bu ilk karşılaşma, ilk izlenim önemliydi. Nasıl da o İngiliz sözü, insan giyimiyle karşılanır, sohbetiyle uğurlanır. Anlıyordum ancak yine de zevkimin şımarıklığı canıma tak etti. Bıktım artık. Bu yetmezmiş gibi bir de içimde eli ayağına dolaşmış bir telaş bir telaş. Bu yüzden dakikalardan beri aynanın karşısındaydım. İçim kıpır kıpırdı. İhtiyarcıklarıma gitmek üzere kapıdan çıkarken aynaya bir göz attım. İki dirhem bir çekirdek olmuşsun Esengül diyerek kendi kendime iltifat ettim. Ama yine de ikircikliydim. Beni beğenirler mi acaba? Bu ziyaretimi nasıl karşılayacaklar? Yine de aynadaki benle flört ediyor, ona göz ucuyla bakarken kıkırdıyordum. Sonra da gereksiz bir telaşla evden fırladım. Yolda giderken bir yandan da yol üstündeki çiçekçiye uğramayı unutma Esengül diye tembih üstüne tembih vuruyordum özüme. Uslu kız edasıyla dükkandan içeri girdim. İyi bayramlar diyerek çiçekçiyle bayramlaştım. Sonra güllerden güzel bir buket yapmasını rica ettim. Ücreti ödemek için elimi çantama attım. Eyvahlar olsun dedim cüzdanım. Başımdan aşağı kaynar sular döküldü. Birden yüzüm pancar gibi oldu. Elimdekiyle oracıkta kala kaldım. Bir utandım, bir utandım. Ne yapacağımı bilmez bir halde etrafa ve çiçekçiye şaşkın bakınıyordum. Nutkum tutulduğundan konuşamıyordum. İçim sıra, Allah kahretsin, nasıl da unuttum. Aptal, bilmez misin ki acele işe şeytan karışır? Paşaya kelle mi götüreceksin ki palas pandıras evden fırladın diye özümü azarlıyordum. Ne yapacağımı, ne söyleyeceğimi bilemediğimden elimden ne çiçekleri bırakıyor ne de parasını ödeyebiliyordum. Öyle çaresiz, öyle yakışıksız bir durumdaydım işte. Akılsız başın derdini ayaklar çeker. Şimdi eve gidip gerisin geri gel de aklın başına gelsin Esengül Hanım diye içimdeki köpürüp duruyordu. Andaç bunu duysa hemen yine aptallığın tuttu desene diye hak etmediğim biçimde sertçe uyarırdı beni. İhtiyarların evi bana arkadan yakın olsa da aslında uzaktı. Gitmek için caddeyi dolaşmak, bir süre yürümek gerekti. Bu da bir hayli yol demektir. Yeni ayakkabılar ayağımı sıkıyor, canım öyle acıyordu ki. Bu yüzden de tekrar eve dönmeyi göze alamıyordum. Zaman kaybına mı yanayım, yorgunluğuma mı, bulunduğum duruma mı? Her zaman en zor anımda imdadıma koşan deli dolu yanımın bu kez umurunda bile değildi. Kılı bile kıpırdamıyordu alçağın. Sıkıntımın ayrımına varan çiçekçinin mavi gözleri gözlerimin içindeydi. Yüzünde hoş bir gülümsemeyle bana bakıyordu. Bunu görünce içime biraz su serpildi. Üzülmeyin efendim dedi nazik bir sesle. Yabancı değilsiniz. Bir geçişinizde bırakırsınız. Sözleri içimin sıkıntısını deflemeye yetmediyse de yine de teşekkür edip kös kös bir çıkışım vardı ki çiçekçiden. Yolda giderken kalbim deli gibi çarpıyordu. Ara sıra böyle unutkanlığım tutar. Bütün neşemi kaçırırdı. Ama bu bayram günü hiçbir şeyin sevincimin fiyakasını bozmasına izin veremezdim. Apartmanın cümle kapısından içeri girerken biraz önce yaşadığım o münasebetsiz olayı çoktan unutmuştum bile. Otomatın düğmesine bastım. Loşantre birden aydınlandı. Yürüdüm. İhtiyarların kapısının önüne geldiğimde kalbim küt küt vuruyor, dizlerim titriyordu. İşaret parmağımı usulca düğmeye dokunur dokunmaz birdenbire bir kanaryanın ötüşü doldurdu kulaklarımı. Bu sesle birlikte ben de sesimin en güzel tonunu ve yüzümün en sevimli halini bulmaya çalışırken kapının açılmasını bekledim. Bana saat gibi uzun gelen bir iki dakikacıktan sonra kapı yavaşça açıldı. Kapının eşiğinde uzaktan gördüğüm o orta yaşlı güler yüzlü hanımla burun buruna geldim. Yine tertemizdi üstü başı, tombul beyaz yüzünü aydınlatıyordu sıcak ama şaşkın bir gülümseme. Gri mavi gözleri gözlerimin içindeydi. Beni tepeden tırnağa süzdükten sonra çok kibar bir ifade ve temiz bir Türkçe ile gülümsedi. ''Buyurun efendim'' dedi. ''Birini mi aradınız?'' Boğazım birdenbire kurumuştu. Zorlukla yutkundum. Dilim tutulmuş gibi kekeledim. ''Efendim'' dedim. ''Ben karşı komşunuz Doktor Esengül Konyalı. Tanrı misafiri kabul eder misiniz?'' Çok ama çok şaşırdı balık etindeki bu nazik hanım. Biraz sonra kendine geldi, yana çekildi. Memnun oldum efendim dedi, buyurun. Rica ederim ayakkabılarınızı çıkarmayın. Küçük bir antreye girdim, ardından da kapıyı kapattı. Ah ayaklarım dedim. Israrına rağmen yine de ayakkabılarımı çıkardım. Verdiği terlikleri giydim ve birlikte açık bir kapıya doğru yürüdük. Burası genişçe bir odaydı. İçeri girer girmez gözüme ilk çarpan şey odanın baş köşesindeki yataktı. Pencerede gördüğüm o mama önlüklü koca bebek çocuksu bir teslimiyet içinde kıpırtsız yatıyordu. Boynunda yepyeni bir önlük vardı. Bu bayramlığı olmalıydı. Yattığı yerden bile boynundaydı önlüğü. Yine akbak saçlarını süslüyordu pembe bir kurdele. Sıkıntılı görünüyordu kadıncağız. Buna karşın çevresinde de yakınları vardı. Karyolanın tam karşısında odanın baş köşesinde yaşlı adam, baş ucunda da esmer orta yaşlı tıknazca sevimli bir hanım oturuyordu. Ayak ucunda ise kel kafalı, sarışın, yaşlıca bir bey vardı. Bacakları ne kadar da uzundu öyle. Onun yanında da esmer, ufak tefek bir bey daha. Beni görür görmez ihtiyarın buruşuk yüzü, o bildik, o sıcak tebessümle aydınlandı. Yerinden doğrulmak için davrandıysa da, rica ederim rahatsız olmayınız diyerek onun bu girişimini önledim. Ama diğerleri çoktan ayağa fırlamışlardı bile. Odadakiler bana dostça gülümsüyorlardı. Arkamdan gelen Akça Pakça Hanım beni oradakilere tanıştırdı. Bey baba, Esengül Hanım ziyaretinize gelmiş, karşı komşumuzmuş. Yaşlı dostum da yumuşacık ve titreyen bir sesle, biz zaten tanışıyoruz dedi, öyle değil mi Esengül Hanım? Ben de onun sözlerine karşılık, elbette dedim gülümseyerek, elbette. Sonra yaklaşıp elini öptüm. Yatağın baş ucunda oturan orta yaşlı Esmer Hanım tokalaşırken, hoş geldiniz dedi, ben de bu evin gelini Lale'yim. Kara Yağız Bey'i gösterip, bu eşim Cumhur, bu da eniştem Şükrü Bey. Sonra beni kavak gibi adama doğru adeta sürükledi. Tokalaştık. O sırada gözlerim yataktaki kadına takıldı. Olup bitene öyle ilgisizdi ki kadın. Sonra da geçmiş olsun efendim dedim. Ancak yüzüme bile bakmadı. Bileklerinin bağlı olduğunun ayrımına varınca onun bu tavrına şaşırmaktan çok üzüldüm. Bunu sezinleyen Lale Hanım hemen atıldı. Siz annemin kusuruna bakmayın dedi. Hasta mı dedim, geçmiş olsun. Hayır, yaşlık dedi. Çok sıkıntılı. Bazen çok çırpınıp elini yüzünü çiziyor. Onları kaşıyor. Elinde yüzünde yaralar açılıyor. Bu yüzden Özenç ablamla birlikte tek çıkar yolu onu böyle bağlamakta bulduk. Lale Hanım'ın bu açıklamasından sonra adının Özenç olduğunu öğrendiğim Tombiş Hanım da annem konuşulanı anlıyor dedi ama konuşamıyor, konuşmuyor. O bu açıklamayı yaparken çok üzgündü. Bu sözleriyle odadakilerin başları istem dışı yaşlı dostuma döndü. Gün görmüş ihtiyar dostum bu bakışlardan o denli rahatsız oldu ki suçüstü yakalanmış çocuk gibi buruşuk yüzü kızardı. Utançla gözlerini kaçırdı herkesten. Başını önüne eğdi. Bu eski toprağın bu garip davranışından çok odadakilerin ona karşı tutumu konuşamayan canlı cenazeden daha fazla ilgimi çekti. Meraktan açılmış gözlerimle baktım odadakilerin yüzüne. Huyum kurusun sormadan edemedim. Niçin konuşamıyor diye sordum. Özenç Hanım aç ilgimi doyurmak amacıyla tane tane konuştu. Ben yukarıda oturuyorum. Ağabeyim de kent dışındadır, İstanbul'da. Çoktandır buralarda değildik dedi. Yokluğumuzda anneme bey babam bakardı. Annem yıllar önce bir kez onun pişirdiğini beğenmediğinden yememiş. Buna çok sinirlenen bey babam da öfkesini yenememiş ve onu azarlamış. O gündür bugündür ağzını açıp kimseye tek kelam etmedi. Zamanla konuşmayı büsbütün unuttu. Oysa anneciğim Cumhuriyet'in ilk öğretmenlerindendir. Birden bütün başlar istem dışı önce yine bey babaya çevrildi, oradan da yatağa. Kocamış dostumun bu bakışların altında oturduğu yerde ezilip büzüldüğünü, kendi içinde küçüldüğünü hissediyordum. Hele de böylesi aile sırrının benim gibi bir yabancının yanında ul orta dile getirilmesi onun için yatağın başucundaki konsolun üzeri karman çormandı. İlaç şişeleri, hap kutuları, su bardağı. Bu dağınıklığın ortasında da küçük vazoda bir demet kırmızı gül. Konsol gibi odanın içi de darmadağınıktı. Bundan ötürü Lale Hanım mahcup bir tavırla dağınıklığımızın hoş görün dedi. Biraz önce anneme yemek yedirdim de. Gerek yoktu ama yine de odadaki düzensizliğin nedenini açıklayıp özür diledi benden. Onu rahatlatmak için üzülmeyin Lale Hanım dedim. Benim için bildik bir görüntü bu. Hasta hasta değil, başındaki daha hastadır aslında. Bu sözün üzerine Özenç Hanım annem hasta değil dedi. Çok yaşlı, yaşlılıktan böyle. Derken annesinin bağlı elini sevgiyle okşamaya başladı. Bu dokunuşla dirime ayağını sürüyen yataktaki kadın başını bilinçsizce dokunana çevirdi ve ilk kez gözlerini açtı. Parıltısı sönmüş de olsa boş boş da baksa bu gözler aydınlık ve dupturu bakıyordu karşısındakine. Kaç kez Azrail ile burun buruna gelmiş bu kadına bakarken içimden de konuşamamak hele de bir öğretmen için ne büyük azaptır ya Rabbi diyordum. Dünyasından geçmiş kadının yüzünde gördüğüm ızdırap beni mıknatıs gibi kendime çekiyordu. Konuşabilseydi kim bilir neler anlatılırdı bana şimdi. Çaresizlik içinde yatan ve ölümle dirim arasında sessiz sedasız gidip gelen kadıncağıza ilgim bir kat daha artmıştı bu açıklamadan sonra. Bunun üzerine ona karşı yüreğime ışık hızıyla kuruluverdi hüzünlü bir saygı. Kendimi tutmasam kalkıp elini öpecektim neredeyse ama yerimden kıpırdayamadım bile. Bu arada odanın baş köşesinde oturan saçı sakalı ağarmışa takıldı gözüm. Derine kaçmış kara gözlerini yatağa dikmişti. Çocuksu bir teslimiyet içinde yatan eşine bakıyordu ballanmış bir sevgiyle. İhtiyarın küçük kara gözlerinin kadifemsi kuytularında belli etmek istemese de garip bir pırıltı, yıldızlar gibi yanıp sönüyordu. İçtenlikli bir gülümseme aydınlanmıştı yüzünü. Ne tuhaf, bu olamaz. Onun bakışlarını hissetmiş gibi ölümü birkaç kez sollamış kadının buruşuk yüzünde belli belirsiz gülümseme uçuştu kelebek hafifliğinde. Bu ölgün ışıkların titreştiği çakır gözleri ihtiyarın kalabalık kaşları altında gizlenmiş kapkara gözlerinin içindeydi. Bu bakışlarda ölümle dirimin yollarının kesişmesiyle içerinin dingin havasında uzak şimşekler gibi çakıyordu sevgi. Birdenbire solgun çakır doğanın derinliklerinde ölgün pırıltılar yanıp sönmeye başlamıştı. Kadın canlanıp gençleşmiş gibiydi. Dirim akıyordu bu aksakalın bakışlarından, şu 3.30'a, oradan da aksakala. Bu sessiz ancak dolu dizgin bir akıştı. Odada çıt yoktu. Hepimiz susarak bir çift göz halinde ihtiyarlara bakıyorduk. Özenç ve Lale Hanımlar baştan aşağı yürekti. Cumhur ve Şükrü Bey'in gözlerinden uyku gibi akıyordu hayranlık. Bense şaşkındım. Burada olup biteni anlamaya çalışıyordum bütün gayretimle. Bakışlarımın aydınlığına hapsetmiştim onları. Şimdi zaman durmuştu. Ben bu somut değişime balıklama dalmıştım ki yaşlı adamın belini tuta tuta yavaşça yerinden doğrulmasıyla safi dikkat kesildim. Devinmeyen zamana karşın devinen ihtiyar. Usul usul yürüdü. Gelip yatağın kenarına oturdu. Bir ayağı çukurdaki kadının elini tuttu. Şimdi el ele göz gözeydiler. İki yosunlu yüreği barındıran bu köhne bedenler bir çift gözden ibaretti sanki. Şimdi solgun güz aydınlığı titrek bakışlarda eriyorlardı birlikte. Bu ne büyülü ne doyumsuz bir andı. Hepimiz bunun bozulmasından korkar gibiydik. Ne nefes alıyor ne de kımıldayabiliyorduk. Herkes gibi ben de nefesimi tutmuş onlara bakıyordum. İhtiyarlar konuşmuyor, konuşmadan anlaşıyorlardı. Onlardaki bu büyük değişime ağzımın suyu akarak bakıyor ve içim sıra genç olsalardı bunlara kör kütük aşık derdim ya. Dilim varmıyor bunu söylemeye. Bu solgun bakışlarda gördüğüm düpedüz aşk canım. Akşam güneşi gibi duvarlara şavkı vuruyordu aşkın. Oradan da üstümüze yansıyor, aydınlığında yuyup yıkıyordu sanki bizleri. Aman tanrım, o da ne? Bir ayağı çukurdaki kadının yüzündeki derin çizgiler yumuşamış, silikleşmişti. Buruş buruş muşmula yüzü adeta gençleşmişti. Gittikçe güzelleşiyordu kadın. Bu olamaz, olanaksız diye avaz avaz bağırırken içim sıra, ununu elemiş eleğini asmış adamın sakin ama insanın içine işleyen tok sesi doldurdu kulaklarımı. Eşim Zehra kişilikli kadındır. Çok da onurludur dedi. Her şeyimi ona borçluyum. Beni karım yarattı ikinci kez. Duyduklarımla ağzım bir karış açık ve börek gibi açılmış gözlerle baktım bey babaya. İhtiyarın bu içtenlikli sözlerini odadakiler başlarıyla onayladılar. Şimdiye dek sevgi benim için soyut bir kavramdı. Öyle algılamıştım. Oysa bu odada onu görüyor, ona dokunuyordum. Ete kemiğe bürünmüştü sevgi. Canlı kanlıydı. Kimi kez fersiz gözlerde bir bakıştı o, kimi kez damarları fırlamış iki kuru elin birleşmesiydi. Parmaklarım ürkütmekten korkarcasına usulcacık aşkın ruhuna dokunuyor, onu sessizce okşuyordu. Gördüklerim inanılmazdı. Aklım almıyordu bir türlü. Odadakilere fark ettirmeden gözlerimi ovuşturdum. Rüyada gibiydim. Oysa gördüklerim düş değil, gerçekti. İhtiyarcıklarıma nasıl da özeniyordum. Asıl gönüldeşlik bu muydu? Sanırım. Günümüzdeki yoz sevgiden ne kadar da başkaydı, bambaşka. Böylesi kaç kula nasip olurdu. Bunları anaları Kadir gecesi doğurmuş olmalı. Birdenbire kendimi sevgiyle sarıp sarmalanmış, sıcacık bir yumak içinde buldum. Odada kol gezen hüzne inat, burada herkes mutlu görünüyordu. Özenç Hanım bu yaşlı kumrulara bakarken onlarla kıvanç duyduğu her halinden belliydi. Leyla Hanım eşiyle göz göze gelir gelmez mutlu bir gülücükle aydınlatmıştı esmer yüzü. Hüzün içinde erinç, odanın dinginliğinde salınarak dolanıyordu ki Lale Hanım'ın çay hazırlayayım sözü bu tılsımı bu bozdu. O mutfağa giderken arkasından bakan eşinin dudakları kıpır kıpırdı. Cumhur Bey mutluluğa adanmış bir türkü söyler gibiydi. Özenç Hanım gözlerini anne babasından alamıyordu hala. Şükrü Bey'in sert asker yüzü belli belirsiz bir gülümsemeyle yumuşamıştı. Kararlı ve etkili bakışlarını önce eşine çevirdi, sonra da yataktakilere. Neden sonra kendi dünyalarında kaybolduklarının ayrımına varmış olmalılar ki varlığımı anımsayınca dönüp bana baktılar. Hele şükür varlığımı hatırlayabildiler. Beni unutmamışlar dedim kendi kendime. Keder gibi bulaşıcıydı mutlulukta. Usta bir yontucu edasıyla kırgın yüreğimi avcunun içine almış, ona nüfuz etmeye çabalıyor, incitmekten korkarak kırgınlıklarımı törpülüyordu. Odanın mutlu havası içime sis gibi çöken hüznü dağıtmıştı birden. Belli belirsiz bir sevinç, umutsuz da olsa düş kırıklığıma kapılanmaya çalışıyor, sırnaşıp duruyordu. Bütün olup bitene akıl erdirememenin şaşkınlığı içindeydim. Şükrü Bey merakımı gidermek istercesine yanıma gelip kulağıma fısıldadı. Yıllar önce ben de sizin gibi şoktaydı dedi. Ama kanıksadım artık. Siz de. Kulakları delikti Özenç Hanım'ın. Eşinin fısıldamasına karşılık o da biliyor musunuz Esengül Hanım dedi. Bunlar kara sevdalı. Annem bey babamdan 15 yaş büyüktür. Belki daha da fazla. Diye tamamladı eşinin anlatmak istediklerini. Ağzım bir karış açık baka kaldım onun yüzüne. Vurgun yemiş gibiydim. Neden sonra ne diyebildim sadece ne. Gözlerim fal taşı gibi açılmıştı. Düşüncem hangi peygambere kulluk edeceğini bilemediğinden bocalayıp duruyordu. Yine de olacak iş mi bu? Kendinden büyük ve kişilikli bir kadınla evlenmek her baba yiğidin harcı mı? Yürek şeydi bu yürek. Helal olsun. İhtiyarda da mangal kadar yürek varmış meğer. Zehra öğretmen de yabana atmaz hani. Yaman kadınmış vesselam. Ne de olsa eski toprak bunlar. Onlara özenerek bakarken içim buruldu birden. Ya akıllı kadından ölü gibi korkan, kişilikli kadından bucak bucak kaçan günümüz erkekleri? Böyleleri değil evlenmek, bir iki yaşı bile problem ediyorlar. Günümüzdekilerden ne kadar da farklıydı bey baba, helal olsun benim ihtiyar. Yılların pasını almış yaşlılar, masal kahramanı gibi görünüyordu gözüme şimdi. Hiç olmayacak zamanda inanılmazı başaran ölümsek kadına bakarak ''Bravo Zehra öğretmen'' dedim içimden. ''Bravo sana. Yaşayan bir Anadolu tanrıçası gibisin gözümde.'' Merakımın aklını çelen göçkünlere ve yıllara meydan okuyan aşklarına büyük bir saygı duydum. Bu çağdaş bir Leyla ile Mecnun öyküsüydü kanımca. Bunu öğrenmeye can atıyordu içimdeki 40 merak koca çocuk. Gözümü dört açmış yaşlı adama bakıyordum. Gençliğinin yalımları çoktan sönmüş ihtiyar birdenbire gençleşmişti adeta. Karşımdaki ihtiyar delikanlı yaşına karşı ne kadar da yakışıklıydı. Yaş 70, iş bitmiş derlerdi ya eskiler. Yaş 85'ti ama hala iş bitmemişti. Yaşlı aşık da. Bana öyle geliyordu ki bunlar birbirine dokununca Eros'un sunduğu mutluluk şarabını yaşam kadehinden yudumluyorlar sanki. Yalancı dünyanın lezzeti yayılıyor geçkin bedenlerine. Dünyaya yeniden gelmişe dönüyorlardı böyle anlarda. Bir ayağı çukurdaki kadının ömrüne ömür katıyordu bu dokunuşlar. O vakit Emri Hakk'ın öbür tarafa kestiği bileti yırtıp atıyorlardı bir kez daha. Dirimin direnç teli gerilip güçleniyordu onun içinde. Onlara nasıl da imreniyordum? İyi ki gelmişim dedim kendi kendime. Bir yanardağ bunlar. Sevgiyle dop dolu, taşım taşım enerji taşıyordu geçkin bedenlerinden. Mutluluk sevgidir. Sevmek ise dokunmak. Ne güzel, herkes kaynayan bir güç burada. Nedense içim ferahlıyordu onlara bakarken. Nedensiz bir sevinç, garip yüreğimde çoktan zil takmış ve yana dönü oynuyordu içimde. Mutlu gülümsedim odadakilere. Dostça karşılık buldu bu gülüşüm. Çok mutluydum çok. Kıskanç bir çay kokusu başını kapıdan uzatıp odanın mutlu havasına sokuluvermişti. Burnuma gelen mis gibi çay kokusu birden çay içme isteğimi kışkırttı. Oysa pek sevmezdim. Tiryakisi hiç değildim. Demli çayın burcu burcu kokusunu içime çektim. Bir iki dakika geçip geçmemişti ki Lale Hanım elinde tepsiyle odaya girdi. Çayımı yudumlarken sevginin sıcaklığı yayılıyordu içime. Özenç Hanım'ın ılık sesiyle düşüncelerimden sıyrıldım. Bizimkiler birbirlerini çok severler dedi. Onların sevgisi bambaşkadır. Allah gecinden versin, anneme bir şey olursa bey babam çok yaşamaz. Biz onların bu haline de razıyız. Konuşurken gülümseyerek ilkin ihtiyarlara sonra da eşine baktı. Onun da gözleri gülüyordu, ışıl ışıldı. Bu insanlara karşı ilgim iyiden iyiye artmıştı. Kırk merakım dıştan bu abası yanıklara soğuk davransa da özden bu yaman sevdanın öyküsünü öğrenmek için yanıp tutuşuyordu. Öğrenmelisin diyordu iç sesim ama nasıl? Benim gizli ancak bu diri ilgimi sezinleyen Özenç Hanım gözünü yataktan ayırmadan kendi kendine söylenir gibi ''Bey babam dedi anneme çok bağlıdır. Onu bir kez bile aldatmamıştır.'' Bunları söylerken sesinin renginde öyle bir gurur kıvılcımlanıyordu ki neredeyse küçük dilimi yutacaktım. ''Bu olanaksız'' dedim usulca kendi kendime. ''Fırsatını bulan erkek eşini aldatmaktan çekinmezken.''